الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، على رسولنا محمد صلى الله عليه
وسلم. اللهم صل وسلم.
Şimdi bakayım. Bu dersimizin konusu 19. mektup. 19. mektuba muhatap olmak. 19. mektubu anlamak. 19. mektup nazm-ı manisi, manalarının dizilmesi. Hasan Hoca.
Tamam.
Şimdi Üstad Hazretleri bu muhakematta unutulur belagat var ya. Orada 12 tane mesele var. Birinci meselede bu şeyi anlatmış. Nazm-ı mani, manalarının dizilmesine.
19 mektup.
Muhakemattaki unsurul belagat kısmında. Yani bir insan mantıklı konuşmak istiyorsa, hikmetli konuşmak istiyorsa, karşıdaki muhatabı istifade ettirmek istiyorsa, ince derin sırları nazara vermek istiyorsa, bayağı bir 10 tane falan madde var. Nazm-ı mani bilmesi gerekir diyor abi.
Nazm-ı mani
ne demek? Yani manaların dizilmesi demek abi. Mesela fihriste ile nazm-ı mani arasında ne fark var? Fihriste demek sadece konunun içeriğinden bahsediyor. Mesela 10. söz haşirden bahsediyor değil mi? Fihristesinde baktığın zaman. Ama nazm-ı mani ise 1. suret, 2. suret, 3. suret hangi meselelerden bahsediyorsa bunların birbiriyle münasebetini kurmak. Manaların dizilmesinde münasebet kuruyorsun. Bu Üstad Hazretlerinin tefsir metodu budur. İşaret-i icazda. Yani bir cümlenin, kelimenin veya bir harfin kendisinden önceki ve kendisinden sonraki veya o ayetin bütünüyle veya surenin bütünüyle veya Kur'an-ı Kerim'in bütünüyle ne bağlantısı var? Niye o şekilde dizilmiş yani?
Çok ilginç bir yöntem bu.
Siyak ve sibak. Şimdi biz bunu külliyatta uyguluyoruz. Yani biz nasıl muhatap olacağız külliyata? Üstad öyle muhatap olmuş Kur'an-ı Kerim'e. Biz de bu şekilde muhatap olabiliriz. Okuyabiliriz, istifade edebiliriz. Böyle bir şey yapabiliriz yani. Ki özellikle Barla Laikası'nda Hulusi abinin mektuplarında bunu tam net olarak görebiliyoruz. Hulusi abinin bütün mektupları hemen hemen okumuş olduğu, istifade etmiş olduğu şeyleri bir cümleyle özetliyor. Ondan sonra o özetlediğini birbiriyle münasebetini kurduruyor. Mesela Ramazan Risalesini yapmış, Sünnet-i Seneye Risalesini yapmış, efendim Hucumat-ı Sitte'yi yapmış. Mesela o Hucumat-ı Sitte Hulusi abi söylüyor. Altı iman esasına bakar diyor. Bakın ama birbiriyle münasebet kurduruyor yani. On birinci leman yapmış. Hafız Arabi Hikmet-i İstihaziye yapmış. O şekilde. Birbiriyle münasebet kurmuş. Biz şimdi bunu 19. mektupta yapacağız. Bu münasebet kurmayı. Şimdi okuyayım ben biraz. Mucad-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakku li yuzhirahu ale'd-dîni kulli ve kefâ billâhi şehîden Muhammedur Resûlullah ilâ âhiril âye. Risalet-i Ahmediye aleyhissalâtu vesselâm dair 19. sözle 31. söz nübüvvet-i Muhammediye aleyhissalâtu vesselâm delail-i katiyeli ispat ettiklerinden ispat cihetini onlara havale edip yalnız onlara bir tetimme olarak 19 nükteli işaretlerle o büyük hakikatin bazı lemalarını göstereceğiz. Yani Risalet-i Ahmediye'yi 19. söz ile 31. söz ispat etmiş abi. Burada ise Hakkat-ı Muhammediye'yi ispat edecek abi. Şöyle, şimdi Peygamberimizin bir velayeti var. Bir nübüvveti var, değil mi? Şimdi bu velayetini dedi ki 31. sözde izah ettik. Nübüvvetini de 19. sözde izah ettik. Bu ikisinin cemi de 19. mektup abi. Şimdi bu kurbiyet, şu da akrabiyet. Bu da ikisi. Yani Hakkat-ı Muhammediye.
Kalemini
biraz yazmıyor ama bakayım. Biraz daha yazmıyor, bunu idare edelim. Bu da Hakkat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam. Velayetini 31. söz, nübüvvetini 19. söz burada söyledi. Bu 19. mektup neyi anlatacak? Bu ikisine kuvvet verecek şekilde tetimli olarak 19 tane nükteyi işaret yapacağız dedi. Şimdi bu manaları bitireyim ben bunu. Abi şöyle kısaca neden anlatılmış yani? Bu 19. mektupta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Hakkat-ı Muhammediyesi Risaleti ispat ediliyor. Yani bu 19. mektup neyi anlatıyor? Bir cümleyle özetlersek nedir? Muhammed Allah'ın Resulüdür. Abi. 19. mektup mutlak nübüvveti anlatıyor. Yani Risaleti Ahmediye'yi ispat ediyor. 19 tane nükteli işaret var. Şimdi birinci nükteli işaret de Esma-i İlahiye noktasından. Esma-i İlahiye noktasından Muhammed Allah'ın Resulü'nün ispatı yapılmış abi birincide. Şimdi kainatta tasarruf eden bir zat var. İdare eden bir zat var. Tedbirini gören bir zat var. Böyle. Terbiye eden bir zat var. Hikmetli iş yapan bir zat var. Bu tasarruf eden zat, hikmetli iş gören zat, terbiye eden zat, bu niye bu şekilde terbiye yaptığını, tasarruf yaptığını merak edenlere bildirmeyecek mi? Madem yapan beni, elbette bilen konuşacak diyor. Peki kiminle konuşacak? Buradan başlıyor kiminle konuşacağını. Zifikirle konuşacak diyor. Zişurla konuşacak. Onun içinde zifikirle konuşacak. Zifikirin içinde insanla konuşacak. İnsanın içinde de kabile hitap olan biriyle konuşacak diyor. Onun muhatap olacak diyor. Bu da göstermiş olduğu efalle beraber Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'dır diyor. Birinci de Esma-i İlahiye noktasından Muhammed Allah'ın Resulü'nün ispatı yapılmış. Bir de. İkincide ne anlatılmış? Peygamberler nokta-i nazarından Muhammed Allah'ın Resulü'nün ispatı yapılmış. Mesela şöyle, madem beşerde nübüvvet var ve yüz binler zat nübüvvet dava edip mucize gösterenler gelip geçmişler, elbette umumun fevkinde bir katiyetle, 124 bin peygamber var, onların fevkinde bir katiyetle nübüvvet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam sabittir. Neden? Çünkü İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve umum Resullere nebi dedirten ve risaletlerine medar olan deliller, efsaf, vaziyetler, ümmetlerine karşı olan muameleler Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'da daha hikmet, daha cami bir surette mevcuttur. O zaman diğerleri peygamber diyorsun, kim derse o demiş olduğu vasıflar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da daha ekmel olduğu için o zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti ve rüvveti sabittir yani. İkinci de peygamberler noktayı nazarından Muhammed Allah'ın Resulü'nün ispatı yapılmış. Yani 124 bin peygamber gelmiş, bunlar ümmetlerine Allah'ı anlattıkları gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da anlatmışlar abi. 16. nükteli işaretle anlatılmış bu geniş tafsiratlı kitaplarda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıl geçmiş semavi suhuf kitaplarda. İkinci de peygamberler noktayı nazarından Muhammed Allah'ın Resulü'nün ispatı yapılmış.
En ekmel oldu.
Evet. Yani diğerlerinde de nübüvvet 124 bin peygamber var. Nübüvvete medar ve esas tutulan noktalar olmuş. Ümmetlerle halleri olmuş, mucize göstermişler. Onların daha ekmeli, daha üstü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da olmuş. Onlar o zaman nebi ise daha ekmeli var, daha üstünü var. O zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da nebidir, Resul'dür. Yani. Orada bir mantık var yani. Şimdi Risalet hakikati tek. 11. sözde var, Barmada Ayakası'nda var. Cenab-ı Hak bir kainat sarayı yapmış. O kainat sarayını niçin yaptı? İçindeki eşyalar efendim neye delalet ediyor? Müştemiletin manalarını bildirmek için birisini tayin etmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o vazifeyle vazifelendirilmiş o kainat sarayına. Diğer peygamberler ise o gelene kadar cesedi olarak onun vazifesine vekalet etmişler. Yani nübüvvet hakkı tek yani. Risalet hakkı tek, nübüvvet çok. Risalet Allah canibinden bakış, nübüvvet beşer canibinden bakış. Beşer canibinde 124 bin peygamber var. Ama Allah canibinden baktığı zaman Risale-i Taklit'tir. Resul-i Ekrem demesi o yani. İkinci de bu anlatılmış. Peygamberler Muhammed Allah'ın Resulü'dür demiş. Onların bütün gösterdiği haller, vasıflar, mucizeler hepsi onu göstermiş yani. Muhammed Allah Resulü'dür. İki de bu anlatılmış. Üçte de Envay-ı Mahlukat. Muhammed envar-ı mahlukat ile beraber, yani mahlukatın nevileriyle beraber Muhammed Allah'ın Resulüdür ispatı yapılır. Yani kertenkele demiş ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ağaç demiş ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Bütün envar-ı mahlukat demiş ki ya lisan-ı haliyle, ya lisan-ı kaliyle, ya bir kerametle, ya bir mucizeyle demişler ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Üçüncü de bu anlatılmış. Envar-ı mahlukat. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine şehadet etmişler. Böyle bir ispat yapılmış. Şimdi dördüncü nükteli işaret de altı tane esas mukaddime yapılmış. Abi. Niçin bu altı tane esas dördüncü nükteli işaretle mukaddime yapılmış? Neden? Beşinci nükteli işaret ile 17. nükteli işaretler arasındaki mucizeleri anlamak için abi. Dördüncü nükteli işaretle altı esas mukaddime olmuş. Beşinci nükteli işaret ile 17. nükteli işaretler arasındaki mucizeleri nasıl anlayacağız biz? Nasıl muhatap olacağız? Dördüncü nükteli işaretteki altı tane esas mukaddimeyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 2,5 milyon söz, efal, fiil, hareket sadır olmuş. 2,5 milyon. Bizim Kütüb-i Sitte'de 33 bin tane senetli hadis var. Kütüb-i Sitte'de. 2,5 milyon nerede? Değil mi? 33 bin tane nerede? Belki binde 0,001 bile değil yani. O Kütüb-i Sitte'deki hadisler senetli. Hatta bazısı yaklaşık 12-13 bin tanesi gene şunda yani Buhari'de geçiyor, Müslim'de de geçiyor. Müslim'de geçen Beyhaki'de de geçiyor. İbn-i Mâcid'de de geçiyor. 12-13 bin tanesi gene öyle. Yaklaşık 12-13 bin tane yani 15 bin tane hadis diyelim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bize senetli olarak ulaşmış yani. Tam böyle senetli, sahih dediğimiz yani. Peki İsmi Hakime, Mazhar Risale-i Nur. Bu 19. yani 5. nükteli işaret ile 17. nükteli işaretler arasında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bu kadar söz, fiil, efal sadır olmuş, hadis sadır olmuş, bu kadar mucize olmuş. Onların arasında neden bu 300 taneyi almış yani? Özellikle, hususan. Bunları anlamak için, yani 5. nükteli işaret ile 17. nükteli işaretler arasındaki mucizeleri anlamak, muhatap olmak için neden yani onlar? Bizi ne ilgilendirir? Dördüncü nükteli işaretteki altı tane esası mukaddim olarak bilmek gerekiyor.
Beş ve on yedi kendisi değil, içindekiler de değil.
İçindekiler, evet. Yani beş, evet. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi.
Bu ikisi ve evet. İkisi arası.
Beşinci nükteli işaretten başlayalım. 17. nükteli işarete kadar olan mucizeleri biz nasıl anlayacağız? Nasıl bakmak gerekiyor? Nasıl muhatap olmak gerekiyor? Bizi ne ilgilendirir? Bu dördüncü esastaki altı tane nükteli işaretleri, altı tane esası bilmek gerekiyor. Şimdi 20. sözde peygamber mucizeleri var. Peygamber mucizeleri günümüze bakıyor. Üstad Hazretleri sondaj olsun. Mesela şu andaki teknoloji olarak sondaj aleti Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini söylüyor. Musa Aleyhisselam asayı vurmuş, taştan su çıkarmış. Bu işaretle ki ey beşer sana yol açık. Sen de böyle bir alet yapabilirsin. Vurduğun zaman suyu çıkarabilirsin, petrolü çıkarabilirsin, başka şeyler çıkarabilirsin. İstifadeye neden olacak. Süleyman Aleyhisselam 2 aylık mesafeyi bir günde almış. Beşere yola çık, böyle bir makine yapabilir, bir alet yapabilir, bir şey olabilir. 2 aylık mesafeyi bir günde alabilir. Şu anda 2 aylık mesafeyi bir günde alıyor mu beşer? Alıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki o mucizeler, her asra baktığı gibi bu asra da bakıyor. Üstad bu asra baktırmış 20. sözde. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hatem-ül Enbiya, Resul-i Ekrem değil mi? Peygamberlerin sonuncusu, Risalet-ül Nübüvvet'in bütün peygamberlerin nübüvvetlerine cami, esnafına cami. O zaman onun mucizelerini anlamak için bu dördüncü nükteli işaretteki altı tane esası bilmek gerekiyor. Şimdi bu altı tane nükteli işaret var. Ben bunların hepsini okumuyorum. Aslında ben bunları bir cümleyle bakalım. Yazayım şöyle bir cümleyle yazayım mı altı tane? Şimdi birincide ne anlatılmış? Mucizelere nasıl bakacağız yani mukaddime olarak? Ben bir cümleyle özetliyorum. Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatı Rabbaniye
ve sanat-ı ilahiyesini gösteriyor. O mucize. Birinci de bunu anlatılmış. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam beşer suretinde gelmiş. Melek suretinde gelmemiş. Melek suretinde gelseydi her şey ki her şekliyle bize önder olamazdı. Gelmiş gibi tasarrufat-ı Rabbani'yi sanat-ı ilahiyi göstersin. Her biri birer mucizat-ı kudret-i ilahi olan adiyat içindeki harikulade olan sanat-ı Rabbani'yi tasarruf-ı kudret-i ilahiyi. Tasarruf-ı kudret-i ilahi. Şunu yanlış yazmışım. Tasarruf-ı kudret-i ilahiye. Yani Peygamberimizin 5. nükteli işaret ile 17. nükteli işaretler arasındaki bu üzerine nasıl bakacakmışız? Oradaki Cenab-ı Hakk'ın kudretinin tasarrufatına ve sanat-ı ilahiye bakacakmışız. Bir tane böyle bir cümleyle özetledim bunu. İkincisinde de Peygamberimizin Cenab-ı Hakk'ın konuşmalarının envana cami olmuş. Şimdi Peygamberimizin bir beşeri tarafı var. Bir de bunu anlattı. İkinci de nübüvveti var diyor. Nübüvveti itibariyle Cenab-ı Hakk'ın tercümanıdır. Ondan aldığı vahye sırf bir tercümandır. Onunla karışması yoktur. Vahiy de iki kısımdır. Bir, vahiy-i salih. İkincisi de vahiy-i zimni. Vahiy-i zimni noktasında yani vahiy gelmiş Peygamberimize. Peygamberimiz aynı nakletmiş. Hiç karışmıyor. Bir de ikinci tür vahiy var. Vahiy-i zimni, gölgeli vahiy var. Peygamberimiz bu vahiy de karşıdaki muhatabın durumuna göre hakikati beyan ediyor. Yani hakikat peygamberimize gelmiş. O hakikatin tamamını adama hemen söylemiyor. Onun durumu ne? Alim midir? Bedevi midir? İşte esnaf mıdır? Veya tüccar mıdır? Köylü müdür? Ona göre bir teşbih yapmış. Ona göre bir mecaz yapmış. Ona göre bir istiare yapmış. 5. nükteli işaret ile 17. nükteli işaret arasındaki mucizeleri anlamak için bunu esas yapacağız. Yani bazı mucizelere bakıyorsun birine bir şey söylemiş. Peki bizi ne ilgilendirir? O mucizeye nasıl bakacağız? Orada bir teşbih var. Orada bir mecaz var. Orada bir istiare var. Yani vahyin kısımlarını bileceğiz abi. Vahyin kısımları. Bir vahyi sarif. Vahyi sarih, bir de vahyi zımni. Bu zımni vahide de teşbih var, mecaz var, istiare var, karine var. Beşinci nükteli işaretle 17. nükteli işaretler arasındaki mucizelere baktığımız zaman tasarrufat-ı kudret-i ilahiyi göreceğiz, sanat-ı ilahiyi göreceğiz. Cenab-ı Hakk'ın peygamberimizle konuşmalarını özellikle şu vahyi sarih ve vahyi zımniyi orada ayırmak gerekiyor. Oradaki teşbih nedir yani? Oradaki mecaz nedir, oradaki karar nedir? İkinci de bu, ikinci esasta. Üçüncü esasta da naklolunan haberler nereden bileceğiz ki doğrudur? Yani nasıl bileceğiz doğrudur? Burada diyor ki tevatür iki kısımdır. Sarih tevatür, diğeri manevi tevatür. Yani gelen rivayetler ya senetli olarak gelmiş bize o zikredilen ya da manevi noktadan gelmiş, manevi tevatür. Yani bir cemaatin huzurunda olmuş, 1500'ün huzurunda olmuş, bir kişi rivayet etmiş. O 1500'ün rivayet etmemesi onun sıhhatine zarar vermez, 1500'ü kuvvetindedir diyor. Yani ya sarih tevatür ya da manevi tevatür.
Evet, ben oradaydım. Hani birisi, herkes oradaydı deyince evet. Onlar da ses yapmazsa evet tabii.
Şimdi buna bir noktayı nazar şöyle. Sarif ve manevi tevatür. Mesela Risale-i Nur'da burada zikredilen meselelerde nakli sahih kati ile o rivayeti zikrediyor ya. Nakli sahih rivayetiyle bunun senedi var. O zikrettiği meselenin. Ama bazı yerde diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş ki. O ferman ettiği şeyin senedi yok işte. Birinde senet var. Çünkü nakli sahih kati ile zaten söylüyor. Ekser Buhari ve Müslim'den rivayet edilmiş. Buhari'de görmek, sahabeden işitmek gibidir diyor. İkincisi de bu. Dördüncüsünde de, bu şimdi çok enteresan. Dördüncü esasla ne anlatılmış? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın istikbalden haber verdiği bazı hadiseler, cüzi birer hadise değil, belki tekerrür eden bir hadise-i külliyeyi cüzi bir surette haber verir. Peygamberimizin istikbaldan haber verdiği hadiseler cüzi değil mi? Abi. Tekerrür eden, yani tekrar eden külli bir hadiseymiş. Her asırda neyi varmış? Masadakı varmış. Dördüncü esasta bunu anlatayım. Yani biz beşinci nükteli işaret ile 17. nükteli işaret arasında Peygamberimizin istikbaldan verdiği haberler var ya, onlara nasıl bakacakmışız? Cüzi olarak bakmayacak, sadece o hadise için değilmiş. Her asırda tekerrür eden bir hadise olarak bakacakmışız. Şu anda da bunun şeyi varmış yani.
Yani ona o kanuniyetinin içine giren fiiller var.
Üstad dedi ki böyle bakacaksın. Altı tane mukaddime yaptı ya, nasıl bakacağız? Bu şekilde bakılacak yani. Cüzi bir arz değil.
Oldu bitti değil.
Değil. Nasıl 20. sözdeki peygamber oldu bitti değil devam ediyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın istikbalden haber verdiği mucizeler de böyleymiş. Beşinci de, dördüncü de bu anlatılmış. Beşinci de ne anlatılmış? Burada da La ya'lemul gaybe illallah. Sırrınca kendi kendine gaybı bilmezdi. Belki Cenab-ı Hak ona bildirirdi, o da bildirirdi. Şimdi bu nükteli işaretler arasında, 5 ile 17 arasında mucizeler var ya, bazısını çok tafsilatlı var, bazısı bir cümleyle izah etmiş. Bazısına teşbih yapılmış, bazısına mecaz yapılmış, istikbalden haber verdiği. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Ancak Cenab-ı Hak ona bildirirdi, o da bildirirdi. Yani Allah o kadar bildirmiş ona, o da o kadar bildirmiş. Yani neden bu ehemmiyetli meseleyi çok izah etmemiş de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, başka böyle ehemmiyetsiz gözüken bir mesele var, o kadar tafsilatlı olmuş. Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği kadarmış. Cenab-ı Hak bildirdiği kadar, öyle bakacakmışız, bir madde de bu, bildirdiği kadar bildirmiş. Bildirmiş yazdık. Altıncısı da neymiş? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın üç tane şahsiyeti var. Burada anlatılmış. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ahval ve efsafı siyer ve tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o efsaf ve ahval-i galibi beşeriyetine bakar. Halbuki o zat-ı mübarekin şahs-ı manevisi bir ve mahiyet-i kutsiyesi iki, o derece yüksek ve nuranidir ki siyer ve tarih kitaplarında beyan olan o vasıflar o iki yüksek bağlar kameti uygun gelmiyor. Üç tane şahsiyet var. Mesela bir, beşeri, iki, nebevi, üç, mahiyet-i kutsiye. Yani kainatın çekirdeki aslisi. Şimdi mucizelere biz bakarken böyle bakacakmışız. Şimdi Peygamberimizin bu ileriki, burada da örnek vermiş bu altıncı esasta. Şimdi diyor ki, Peygamberimiz Bedir, Gazve-i Bedir'de Cebrail ile Mikail iki muhafız gibi Peygamberimizin yanındaymış. Aynı Peygamberimiz bir bedevi ile at alışverişinde 40 para için pazarlık yapıyor. Ve de o Peygamberimiz diyor ki burada bir tek şahit olan Huzeyfe'yi göstermiş. Şimdi Cebrail ile Mikail var hem Bedir'de, böyle bir şahsiyeti maneviyesi var. Hem de aynı Peygamber bir bedevi ile at alışverişini yapıyor. Peki şu üç şahsiyetini bilmek bize ne kazandırır? Üstad diyor ki bir kimse, bu aşağıda söylüyor, bu üç şahsiyetini bilmezse ya hürmetsizlik eder ya da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında şüpheye düşer diyor. Şimdi Şialar, Vehhabiler, Muhammed de bizim gibi sıradan bir insan diyor. Evet, Muhammed de bizim gibi bir beşer ama bizde olmayan iki tane şahsiyeti var onun ayrı yani. Bir beş, nebevi şahsiyeti var, bir de mahiyet-i kutsiyesi var. Yani bir şahsı manevisi var. Cebrail, Mikail yanında muhafız. Bir de beşeri bir şahsiyeti var. O da bizim gibi yer içer, soğuk ve sıcak, zahmetini çeker yani. Mucizelere bakarken bu üç şahsiyetini bilmek gerekiyor ki, bak burada söylüyor, hürmetsizlik edilmesin, şüpheye düşünmesin. Nasıl yani bir anda Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitti, oradan 7 kat sema oradan Allah'la görüştü, bir anda geldi. Yani şu şahsiyetlerini bilmezse insan şüpheden hali olmaz yani. Çok büyük teslimiyet olacak ki kabul etsin yani. Şimdi bu altı tane esas yaptı bunu. Biz birer cümleyle özetledik. Uzundu bayağı da. Ne için bu altı tane esas? Beşinci nükteli işaret ile 17. nükteli işaretler arasındaki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın
Ne anlatılmış? Bir cümleyle özetliyoruz.
Abi.
Mucizatının nevi anlatılmış.
Nevi.
Mucizatının nevi. Nevleri yani. Bu mucizatının nevlerini anlamak için şu altı nükteli altı esas mukaddime olarak onları bilmek gerekiyormuş. Böyle bakacakmışız. Özellikle istikbalden verdiği hadiseler.
Bunları bir A4'e böyle bir çiz de böyle. Tamam. Yani şu anda kesik kesik yaptın ya.
Biraz kalemimi yazmıyor.
Evet tamam, onu şey yapalım. O renkli böyle bize o cümleleri tamamla.
Şimdi ben buna birkaç tane örnek yapacağım. Yani şu altı tane esası uygulayacağız. Ben şimdi bunu sileyim şurayı. Bizim noktayı nazarlarımız ücretsiz abi ya.
Öyle mi? İnsanın kalitesini yükselten noktayı nazarını değiştirerek.
Evet, yani bu Risale'nin ismi Azam'a Masar ya. İsmi Azam Masar olduğu için yani müteakip vecihlerden bakmak gerekiyor. Özellikle hakim noktasında. Yani böyle bak, şöyle bak, böyle bak, enfis bak, afak bak, layıklardan bak, üstadan hayatından bak, biliyorsan tarihten bak. Yani aynı hakikati çok bakman gerekiyor ki yani sen okumaktan, evet okuyoruz biz, işte mana meretibine de yenilsin yani. Yani sadece mübarek bir eser olarak kalmasın, şu an herkes evet biliyor ama aksiyon yok yani. Yani onu harekete getirecek olan mana meretibidir yani. Faaliyet hareket yapacak.
Evet.
Şimdi ben örnek yapalım. Altı tane esası yazdık. Şu şeyi de anlatayım. Şunu tamamlayayım. Şimdi dördüncü nükteli işaretle altı tane esas var mukaddime. Beşinci nükteli işaretle 17. nükteli işaretler arasında anlatılan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mucizatının nevilerini anlamak için. Peki 18'de ne anlatılmış? 18 Kur'an-ı Kerim de ki ayetlerle beraber Muhammed Allah'ın Resulü'nün ispatı yapılmış 18'de. Kur'an-ı Kerim Risalet-i Ahmediye işaret etmiş. 19'da ne anlatılmış? Efsaf-ı İlahiye, Efsaf-ı Muhammediye. Yani Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam. Dava-i Nübüvvet'in en parlak delili o zatta içtima eden ahlak-ı âliyedir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermiş olduğu ahlaklarla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risalesi ispat edilmiş yani. 19'da o anlatılmış. 15 tane esas.
Ahlak.
Evet, ahlak. Yani ahlak, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi risaletine kendisi şehadet etmiş. Nasıl şehadet etmiş? Göstermiş olduğu ahlakla yani. 19'da da bu anlatılmış. Bu şimdi ne oldu? 19. mektubun nazm-ı manisi. Yani üstad 19. mektubu ne anlatmış? Manaları nasıl dizmiş? Peki bunu şimdi biz önceki risaleyle, sonraki risaleyle de münasebetini kurabiliriz abi. Şimdi 18. mektupla 19. mektubun arasında ne münasebet var? 18. mektupta Velayet-i Sura ile Velayet-i Kübra'nın farkı anlatılmış. 18. mektupta. 19. mektupta ise Velayet-i Kübra'nın en büyük şahsı anlatılmış. Münasebet kuruyoruz ya, yani 19. mektubun 18. mektupta ne alakası var? Devam ediyor mesela. Velayet-i Kübra'nın en büyük şahsı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam anlatılmış. Onun risaleti Velayet-i Kübra'sı ispat edilmiş yani.
Öyle tesadüfen dizilmiş.
Değil. Peki 20. mektupta ne var? Velayet-i Kübra'nın en büyük şahsı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği en büyük ders, tevhid dersi azamiyet sureti anlatılmış. Azamiyet mertebesi anlatılmış. 20. mektup tevhidi azam anlatıyor. İsmi azam noktasında yani. Risaleti ispat edilen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu en büyük ders tevhid dersi 20. mektupta anlatılmış.
20. mektup.
Yani birbiriyle münasebetler yani. 20. mektupta anlatılmış. Azam, tevhid azam sözünü anlatılmış. Bu meşhurdur. Şimdi bir şey örnek yapacaktık. Şuna dördüncü nükteli işaretteki altı esası nazara alıp 19. mektuptaki 5. nükteli işaretler ile 17. nükteli işaretler arasındaki muzlara bakacağız. Şimdi birkaç tane numune yapacağız. Ben buraya notlarımı aldım.
Beşinci nükteli işaret. Değişik okuyacağım. Birkaç tane oradan, birkaç tane oradan. Şunu okuyayım, önce şunu okuyayım. İkincisi nakli sahih ile Hazreti Ali'ye demiş. Setukatilun nakitine vel kasitine vel maridin. Hem vakayı cemel, hem vakayı sıffin, hem vakayı havariç hadiselerini haber vermiş. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nakli sahih ile, senedi var bunun, söylediği sözü. Hazreti Ali demiş ki, sen biatını bozanlarla, dinden dönenlerle, yanlış iştihat edenlerle, Kur'an'a yanlış mana verenlerle mücadele edeceksin demiş abi. Üstad da diyor ki, vakayı cemel, vakayı sıffin, vakayı havariç, bu şekilde o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın istikbalden vermiş olduğu hadiseyi tasdik etmiş yani. Şimdi dördüncü esasta neydi? Cüz'i birer hadiseydi. Her asırda tekerrür ediyordu değil mi? Yapalım şimdi biz mesela Cemel vakası, Sıffin vakası var değil mi? Bir de havariç, yani hariciler. Şimdi Cemel vakası ne demek? Bu üstad bunu izah etmiş. İçtihadınla, içtihatta isabet edenlerle, içtihatta isabet etmeyenlerin mücadelesidir Cemel vakası diyor. İkisi de ehli cennettir. Evet, kan dökülmüş ama içtihat etmişler. İçtihadında isabet eden bir sevap alır. İçtihadında isabet, iki sevap alır. İçtihadında isabet etmezse bir sevap alır. Mesela Üstad Hazretleri zamanı nazar almış, şartları nazar almış, sakal bırakıp bırakmama mevzusunda içtihat etmiş. İçtihadında isabet etmiş mi? Etmiş. Buna iki sevap var, iki hasene var. Abi. İçtihat etmiş yani.
Niçin durdun biliyor musun? Evet. İçtihat etmiş tabii biz içtihadında isabet ettiğini diyoruz mesela. Başka bir grup dese ki içtihat ettiğinde isabet etmiştir diyebilir yani. Mahmud Efendi'nin.
Diyebilir.
Diyebilir yani.
Şimdi
yani ama niçin biliyor musun? Ben seni şuraya sevk etmek istedim. Evet. Mesela Mahmud Efendi Hazreti diyor ki sakalsızda içtihat etti. Sen diyorsun ki isabet etti. Nereden bileceğiz? Şuna, bu olayı en şeye kadar peygamberlerin peygamberliğin en büyük vazifesi tebliğdir.
Evet.
Tebliğ nasıdır. İnsanlara hakikati ulaştırmaktır. Hangisi daha yardım ediyor?
Yani zaman üstadı doğruluyor. Fıtrat kanunu doğruluyor. Evet. Rejim doğruluyor yani. Evet, onun kabul edip etmemesi mesele değil aslında.
Evet. Aynen öyle. Yani
fıtrat doğruladığı için. Şimdi Cemel vakası içtihat edenlerle, içtihadında isabet etmeyenlerle mücadelesi ya.
Evet.
Bu her asırda tekerrür ediyormuş, bu asırda da var. Yani
içtihat edenlerle.
Her asırda içtihadında isabet edenlerle etmeyenler mücadele etmiş mi? Etmiş. Peki bu asırda var mı? Bu asırda da var.
Bu şeyi de kurtarır biliyor musun? Mesela bazı Müslümanlar arasında kavgalar oluyor ya.
Evet.
Hizmet kavgaları da evet. Oluyor. Bu içtihat farklılığından değil. Hiçbirisi art niyetli değil.
İşte ehli cennettir.
Ehli cennettir. Ve bu olay güzel bir bu olaylara bu mesele güzel bir lamba
noktaya da yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ta 1400 sene evvelden ne yapmış bu günümüz hadiselerini ve her asırdaki hadiseleri nazara vermiş yani.
Evet yani içtihat etmiş. İsabet etse etmezse meselesi. Mesela sen şimdi diyorsun ki ya keşke böyle yapsaydı.
Evet.
Yok kardeşim içtihat etmiş.
Yani içtihatına isabet eden iki sebep alır. Evet. İsabet etmeyen bir sebep alır.
Cemal vakası
bu. Sürekli tekrar ediyor. Şu an ümmette de bu manada çok olayın olması evet. Bu hadisenin delildir.
Delildir. Yani bu birbirini itham etmen küfürle değil de evet. Budur. Ama yeter ki esasatta olsun.
Evet. Yani zaten esasatı çiğnedikten sonra o evet. Zaten geldik şimdi. Havarici veya başka bir mezhebe giriyor yani.
Mesela bana buna ait bir şey söyleyeceğim. Önemli bir şey olsun. Dediler ki işte söz dört köşkü var, çay havuz var, şu var, bu var. Abi buna ne diyorsun? Ya niye kanaatını soruyorsun yani? Bunu külliyatla meşgulsun ne diyor? Bak şimdi burada şimdi. Burada içtihat yok.
İçtihat yok.
Niçin yok? Şeriat meselesi ise, yani dini hizmetse, ölçü edilir şeriyedir. O da haram. Haram karışıyor mu karışmıyor mu? Haram karıştırılan bir şeyde hiçbir hizmet masum değildir. Yani, unutma bunu.
Evet.
esasatı ve düsturu çiğneyerek yapılan hizmet, hizmet değildir.
Ha, bu nurculara şu söylediğim. Mesela nurculuk faaliyeti ise esasat, zaruriyat, muhkemat ve musellemat. Yani laikalara uyursa nurculuktur. Şimdi mesela adam kadın erkek sohbet ediyor. Bu şeriat uygun mu değil mi? O da masumiyeti yoktur. Ve hizmet değildir. Yani Allah razı olduğu şey değildir. Bitti. Burada iştihat yoktur. İştihat nedir? İkisi de Allah hükmetmemiş olacak. O ikisi de şey bırakmış. Şöyle diyeyim.
Yani zaruriyatta iştihat olmuyor.
Mesela şu abi, mesela şu abinin iştihadını yapayım. Ben de yapayım. Ben kendimi. Dedi ki vakıflar hemen yetiştirip de şey göndermek değil. Bir ne yapacaksın? Bütün vakıflar oraya toplanacak. Şehirleri göndermeyecek. İhtiyacı olanlar adamlarını buraya gönderecek. Burada yetiştireceğiz. Ondan sonra kendi adamlarını kendisine göndereceğiz. Benim iştihadım da yetiştirdikten sonra 10 sene sonra her şehire bir vakıf gönderelim diyordu. Evet. Tamam. O da şey yapıyor. Bu ikisi de caiz yani.
Caiz.
Yani haram değil. Mesela ama kadınlar, kadın erkek beraber bir ders yapalım yapmayalım. Burada iştihat yoktur. Ve hiçbir derste mahsul değildir. Evet, geç sıfırına.
Hüsnü Savaşı da üstad bunu söylüyor.
Yani mesele anlaşılsın diye gündelik gündelik olaylarla izah
etmeyelim. Saltanat ile hilafetin mücadelesidir diyor sıfır.
Evet, saltanatla hilafet.
Şimdi bu cüzi bir hadiseymiş. Hı. Dördüncü nüktede esas da bunu söylüyor. Hı. Her asırda tekerrür ediyormuş. Bu asırda da var. Şu anda da saltanat ile hilafetin mücadelesi var mı yok mu?
Var. Var. Şu anda önde nasıl var?
Hatta bir ara ben bir kaynakta şey yapmıştım da 1950'li yıllarda Kral Faysal mı dedi? Hilafetin ilan edildi de diğer Arap ülkelere otur dedi. Biz seni kabul etmiyoruz dedi yani. Hilafet baktığı yerden çıkacak diye diğer ülkeler kabul etmemişti onu yani.
Arap.
Yani şu anda da hilafetle saltanat mesela şu anda çıkan o terör örgütleri neyi dava ediyor? Hilafeti dava ediyor.
Evet, hilafet.
Saltanat mücadelesi şu anda da devam ediyor bu sıfır.
Evet, sıfır devam ediyor.
Şu anda peki bunlarla mücadele ediliyor mu? Ediliyor.
Ediliyor. İkisi ediyor.
Evet.
Küfürle itham ediliyor.
Üçüncüsü de havariç. Havariç de bunlar da?
Havariciler.
Hariciler. Hariciler şu andaki vehabiler ve şialar.
Şialar. Onlarla mücadele.
Onlarla Hazreti Ali diyor ki sen mücadele edeceksin. Hilafeti de saltanatın. Genel manada Risale-i Nur, Neşr-i Hakaiki İmariye noktasında vazife-i ilafetin en ehemmiyetlisi o yaptığı için 5. halife nazarıyla bakabiliriz. Bu saltanat, hilafet veya Kur'an'a yanlış mana verenler, hakikatlere yanlış mana verenler Risale'ye mücadele ediyor.
Evet. Yanlış mana verenler.
Evet. Mesela hariciler ne yapmışlar? Hakem olayında Hazreti Ali'ye demişler ki hakem Allah'tır. Tam savaşın kızıştığı anda Hazreti Ali manevra yapacak. Demişler ki hakem tayin edelim. Hakem tayin etmişler. Demişler ki hakem Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. 30 bin kişi ayrılmış abi. 30 bin kişi. Hazreti Ali iki yerde. Bir Nehruvan'da bir de tam diğerinci. Nehruvan'da bir de Harevra'da iki kere kılıçtan geçirmiş onları. Üstad çoğu hafızdı diyor onlar. Yani Kur'an'ı biliyorlar fakat yanlış mana veriyorlar. Şimdi şu anda Kur'an'ı bilip yanlış mana verenler var mı? Var. Peki onlarla mücadele edenler var mı? Var. Bu cüzi bir hadiseymiş.
Ama genelde tekebilir. Kanun hep devam ediyor yani.
Evet, devam ediyor. Şu anda da devam ediyor.
Evet. Kendi cüzi şeyine göre hadise mana veriyor. Evet. Harici ya. Mana veriyor. Küçük kafasına göre almayınca bu hadis değildir diyor.
Harici zamandaki karşılığı Vehhabiler de Şialar.
Şialar.
İkisidir o. Evet. Tamam. Şöyle bir tane daha okuyayım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam nakli sahihiyle ve mütevatir bir derecede bize vasıl olmuş ki minber üstünde cemaat-ı sahabe içinde ferman etmiş ki İbni Hasan'ın hâdâ seyyidun seyyuslihullâhu bihi beyne fiyeteyni azimeteyni. İşte 40 sene sonra İslam'ın en büyük iki ordusu karşı karşıya geldiği vakit Hazreti Hasan radıyallahu anh Hazreti Muaviye radıyallahu anh ile musavaha edip ceddi evcedinin mucize-i gaybesini tasdik etmiştir. Yani Peygamberimiz minber üstünde cemaat-ı sahabe içinde ferman etmişti. İbni Hasan'ın, yani bu Hasan benim torunum, hâzâ seyyudun, kavminin başına geçecek, iki ordu çarpışacağı zaman kendisi feragat edecek
Muaviye ile musala edecek yani. Evet. Yani Hazreti Hasan'ın Hazreti Muaviye ile o musalası peygamber dedesinin o mucize-i gaybesini tasdik etmiş. Ne yapmış? Kendisinden feragat etmiş. Yeter demiş. Mümin kanı, Müslüman kanı dokunmasın. Şey, devlet-i İslami'ye, aileye bir zaman gelmiş. İnsanlar rahatça İslamiyet'i yaşasınlar. Ben feragat ediyorum demiş. Ne yapmış? Ondan sonra hilafet 30 sene 6 ay sürmüş. Ondan sonra saltanata geçmiş.
Bunu mesela günümüzde uygularsak hiç düşünür nasıl uygulanır? Yani o nasıl hakikati devam ediyor? Hiç yapabildi mi?
Ben şöyle gördüm risalede. Şimdi daha önce Araplarla Türkler beraber savaşıyorlardı. Değil mi? Şimdi araya bir fitne girdi. Ahir zaman fitnesi girdi. Ayrıldılar. Her an böyle birbiriyle mücadele edebilir. Mesela Araplar Türkleri ne olarak görüyor? Mürted olarak görüyor. Değil mi? En böyle Irak olsun, Suriye olsun. Gerçi şimdi biraz değil de eskiden de Suudi Arabistan olsun, diğer şeyler olsun böyle görüyordu. Şimdi o aradaki o soğukluğu efendim giderip sükuneti, esenliği, o barışı sağlayan nedir şu anda? Risale-i Nur'dur.
Şu anda bilirler.
Yani iki orduyu, yani iki ülkeleri ne yapıyor? Birbirine musalaha ettiriyor yani. Evet. Müslüman kanı döktürmüyor. Şimdi burada bize bir noktaya nazar da yani umumu hukuk, şahsi hukuktan daha ehemmiyetlidir. Hazreti Hasan radıyallahu anh bunu yapmış. Kendisi feragat etmiş. Umumu hukuku nazar
almış. İşte ben onun mürciliklerini anlatacağım. Şahsi hukukunu feragat etmiş. Burada şahsi hukukunu esas...
Bize bir ders o zaman şu anda... Evet.
Şu anda devam ediyor yani.
Şu mesela uhuvvet-i İslamiye'ye, siyaset-i İslamiye'ye, değil mi? Efendim, şeriat-i İslamiye'ye darbe vuran var mı cemaat?
Var.
Var.
Fethullah işte. Ha.
Bu ne yapacaktı böyle bir şey çıktığı zaman? Feragat edecekti. Yeter ki devlete, milletin siyasetine, değil mi?
Evet,
şeriat-i İslamiye'ye, uhuvvet-i İslamiye'ye zarar gelmesin demesi lazımdı yani.
Kendi mesela Türkiye'deki bir sürü cemaatler için bir cemaattir. Cemaatini esas alıp diğer İslam cemaatlerinin hatta devleti bile kale almamış.
Dedik bu da ikincisiydi. Başka bir tane okuyayım. İşte nakli sahih katiyle bu da nakil ashabına haber vermiş ki siz umum düşmanlarınıza galebe edeceksiniz.
Hangi işaretle nükleri işaret yapıyorsun bu, şimdi?
Beşinci nükleri işaret
edeyim.
Sayfa 101.
Yani bu altı tane mukaddemeyle bakıyoruz.
Onlara göre bakıyoruz.
Hangisine girdiğini yazmış mısın?
Onları yazmadım. Birkaç tanesini yazmışım. Hepsini yazmadım.
O altı tane mukaddemeyi...
Hangisine göre bakın? Bazen birine göre ikisine bakabilirsin. Bazen üçüne, bazen tek birine bakabilirsin.
Evet yani o bakacaksın. Yani karma bir sisili ya.
Efadanınla bağlı.
Yani böyle onunla baktırdığın zaman harika bir şablon çıkıyor. Bu sefer okuduk. Yani harika. Allah Allah. Hazreti Hüseyin... Bak şimdi ne oluyor biliyor musun? Seferimiz. Hazreti Hüseyin böyle yapmış. Tamam hadi eyvallah. Yani onun... Hayatta hiçbir karşılığı yok şimdi.
Tabii tabii.
Ama böyle okursan bak ne yapmış? Umumi hukuk için şahsi hukukundan vazgeçmiş.
Buradan
ben peygamberin seyidim demiş. Şey, torunum demiş.
Feragat, bu da bana bir ders. Ben de öyle sıkışık bir durumda ne yapacağım?
Ben dershanedeyim diyeceksin. Tamam evet. Ben dershanedeyim. Ya bu adam içtimaiyette. Ama yok. Fitne çıkacak. Ondan sonra belki de hak da senindi. Tamam kardeş diyeceksin. Tamam devam et. Bunun tatbikatını görürsek buradan alınması gereken ders alınmış olur.
Yani zaten böyle okumamız gerekiyor. Yani Risale'yi nasıl okuyacağız? Müteaddit okuma şekilleri var. Evet. Biri de bu kendini muhatap. Esadetleri, Ceylan Hazretleri'nin Futuhul Gaybı'na, İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatını öyle okudum diyor. Biz de öyle okuyacağız yani. Kendimizi muhatap edeceğiz. İşte dediğim gibi altı esastaki, o dördüncü nükle işaretteki mukaddimleri nazara alacağız. Hı hı. Biriyle bakılabilir, ikisiyle, hepsiyle de bakılabilir. Şimdi bir tane okuduk. Dedik ki Peygamberimiz ashabına haber vermiş ki siz umum düşmanlarınıza galebe edeceksiniz. Hem Fethi Mekke, hem Fethi Hayber, hem Fethi Şam, hem Fethi Irak, hem Fethi İran, hem Fethi Beytül Makdis'e muvaffak olacaksınız. Hem o zamanın en büyük devletleri olan İran ve Rum padişahlarının hazinelerini beyninizle taksim edeceksiniz. Haber vermiş. Hem tahminim böyle veya zannederim dememiş.
Belki görür gibi kat'i ihbar etmiş, haber verdiği gibi çıkmış. Halbuki haber verdiği vakit hicrete mecbur olmuş, sahabeleri az, Medine etrafı ve bütün dünya düşmandı. Demek ki siz buralara Mekke'yi, efendim Hayber'i, Şam'ı, Irak, İran, Beytül Makdis'i fethedeceksiniz, oralara hakim olacaksınız. Hem de hiç kimse, de yanında o kadar kalabalık da yok, düşmanlar da çok, fazla sayıcı da çok değiller.
Nasıl diyor? Mesela onu uygulayalım, hapishanede diyor ki, ya biz yaz diyor ya böyle Varna'da, iki tane ihtiyar, ya bu nasıl olacak? Keçeli demiş, içine geçirmiş, bunu dünya okuyacak demiş. Oysa sürgünde.
Kimse yok.
Hiç kimse yok. İki de tenekeci Mehmet Efendi'nin yazdı. Ya yazıyoruz da ne olacak yani bu? Bütün dünya okuyacak diyor Risale-i için.
Şimdi bu Haçlı Kanı. Evet. Aynısı cüz'e devam ediyor. Üstad da ileride müjdeli haberler vermiş. Burada da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu bu fetihlerin aynısı her asırda cüz'e devam etmiş. Bu asırda da var. Yani şu anda Suriye, Irak, Arabistan, Rusya, Avrupa Birliği, Amerika, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam demiş ki 1400 sene evvelden fethedecek demiş abi. Ama maddi sureti olur, ama manevi sureti olur. Maddi olmasa da manevi suretinden fethedilebilir. Mesela Yahudiler nasıl Almanya'ya hakimdi? Sureten devletin ismi Almanya ama Yahudiler yönetiyordu. Rusya'ya. İsmi Rusya ama Yahudiler olaya da hakimdi değil mi? Daha Trotski gibi bir adamı başa getirdiler yani. Yani onlar hakimdi. Böyle de bir hakimiyet olabilir. Toprak noktasında da bir hakimiyet olabilir. Evet. İkisine de işaret var. Yani şu andaki o Suriye meselesinde tahminim abi yani o Musul, Kerkük, o Halep'in ta yakınına kadar bir Türk topraklarına katılabilir yani. Öyle de bir iki cümle var yani ileriki sayfalarda hem şu alarda. Yani öyle bir noktaya nazar yani tahminim.
Zaten devletler eyalet gibi olacak. İktidistan'da.
Oraları şey yapabilir, alınabilir. Başka bir misal, 6. nükteli işaretten, sayfa 105'ten, hem nakli sahih kat'i ile ferman etmiş ki, yahrucu min sakife kezzebu ve mübir. Yani ne demek? Sakif kabilesinden biri davayı nübüvvet edecek ve biri hunhar zalim zuhur edecek. Demiş Peygamberimiz. Yani Sakif kabilesinden iki kişi çıkacak. Biri nübüvvet dava edecek. Diğeri hunhar. Hunhar ne demek abi?
Yani acımasız.
Acımasız. Biri zuhur edecek. İki tane. Bir nübüvvet dava edecek. İki zalim bir adam çıkacak.
İkisi farklı.
Şimdi Peygamberimizin demesini nübüvvet davadan meşhur muhtar, yalancı peygamber, Sakif kabilesinden. Diğeri de 100.000 adam öldüren haccası zalim. Bu iki şahıs, peygamberimizin istihbaratından vermiş olduğu o haberi tasdik etmiş.
Evet.
Peki gel günümüze, şimdi her asırda böyle olmuş, günümüzde de var.
Aynen.
Nübüvvet dava eden kimdir? Mimsiz Kemal'dir. Beşinci şuada geçiyor değil mi? Kendi heykellerine serfur ettirir diyor. Uluhiyet dava edenler diyor ya. Peki Sakif kabilesi ne? Ben onu bir araştırdım, biraz baktım. Arapların diğer kabileler hakkında soyu belli. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kureyş kabilesinden, Haşimi, o ta Adem Aleyhisselam'a kadar geliyor. Ama bu Sakif kabilesinin şeyi yok. Böyle 2-3 tanelerin ne olduğunu değil. İşte bir şeye göre ya, Ermeni görünümlü Yahudiler bir kısmı. Bir kısmı bilinen böyle bir acip bir tam net bir şey söylenmiyor yani. Ne olduğunu belli değil. Sakif kabilesi. Tam soyu yok yani. 2-3 tane öyle rivayet var. Sakif kabilesi. Peki Sakif kabilesinden nübüvvet dava eden kim? Yani diyor Ermeni görünümlü bir Yahudi. Ve Yahudilerin
zalim de şey Hunhar. O onun kadar katletmemiş. Esas seni katleden İsmet İnönü.
O değil mi? Benim şahsi kanaatim
o ikincisi var ya.
Zalim. Şöyle. Şimdi Haccat-ı Zalim hoca abi. Çok güzel hatipmiş, belagatmış, çok güzel konuşuyormuş ya. Yani. Mesela bir emir vermiş, kimse emrini dinlememiş. Vali ya, çıkmış cuma hutbesine, vaaz ediyor. Emrini niye dinlemediklerini soruyor. Diyor ki, böyle
başları gövdesinden ayrılacak başaklar görüyorum diyor. Karşı tarafa yakın şey yapıyor. Hatipmiş, Kur'an-ı Kerim'de o hareketlendirmiş. Çok Kur'an okurmuş yani. Hem hocalığı var, hem böyle bir dindarlığı var, aynı zamanda zalimliği var. 100.000 adamı öldürmüş. Şimdi, yani hem hoca vasfı olacak, hem bu manada şeyden olacak, bir de 100.000 adamı öldürecek. Bu kim? X yani.
Hoca olacak.
Hoca olacak.
Hatip olacak.
Hatip olacak. Aynı o tutuyor yani.
100.000 adam öldürecek.
Peki nasıl öldürmüş 100.000 adamı? Bilemiyorsun yani. Başka şeylerde işbirliği yaptı, öyle mi oldu? Yani ben yüksek ihtimal veriyorum o yani. Çünkü çok uyuyor yani. Yani ben baktım o haccacı zalimin özelliklerine.
Hoca uyuyor, alimliği uyuyor.
Hatipliği uyuyor. Yani hepsi çok hasip hatip bir hatta edebiyat kitapları var. O haccacı zalimin, o Muhammed bin Yusuf öyle uzun bir ismi var. Onun örnekleri de dolu edebiyat kitapları yani. O kadar hatipmiş.
Ve yani başka terör örgütleriyle taş oluni şirketi olur. Bizzat kendisi yapmaz. Evet, onun eliyle yapar.
Kur'an-ı Kerim'i hareketlendiren de bu. Şimdi şöyle, bu adamları toplamış, alimleri, o zaman yeni fetihler oluyor ya. Demiş ki, oku bakayım sen Kur'an'ı. Okumuş. Oku bakayım. Alimleri toplamış yani. Okumuş. Bir de kendisi okumuş. Bak demiş, biz alimiz demiş. Hepimiz farklı okuduk, değil mi? Biz alimiz. Böyle farklı okuduk, farklı manalara gelen. Peki yeni İslam'a girenler, avamlar ne yapacak demiş. Bunu nasıl yapacağız yani, aynısını doğru okuyacak bunlar, aynı manayı verecek. Ne yapacağız demişler. O demiş ki, o zaman kıraat alim var, Asım. O da işlerindeymiş. Demiş, size vazife veriyorum. Bunu hareketlendireceksiniz, çalışacaksınız, ben de içindeyim. Onlar da demişler ki, ya biz Muhammed Aleyhisselam'ın yapmadığını, Raşid Arabilerin yapmadığını nasıl yaparız biz? Kaçırmışlar yani. Yapmak istememişler. Demiş ki, fazla gürültü yapmayın demiş. Burada emirleri ben veririm, siz de uyarsınız. O manada şeyler söylemiş yani. Şimdi adamın zalimliği, bak eğer imanlı gittiyse, şu anda okunan bütün Kur'an-ı Kerimlerden, değil mi? Adama bir tane gidiyor. Eğer imanlı gittiyse.
Evet.
Haccaç. Niye haccaç dermiş? Her sene hacca gidiyormuş yani. O yüzden de haccaç diyormuş yani. Haccaç. Çok da hacca diyormuş abi.
Haccacı zara.
Haccaç o yüzden demiş. Her sene hacca yaptığı için.
Zalim hacı.
Birisi demiş ya, haccaç böyle zalim. Her sene hacca gidiyor. Demiş, günahlarını sıfırlatmak için. Hacca giden günahları sıfırlanıyor. Belki uyanıp şehri bir hile yapabilir abi ya.
O da olabilir. Ama çünkü kul hakkı affedilmiyor ya. Kula, Allah ile alakalı olan şeyler affediliyor. Kul hakkı duruyor.
Şu mucize çok hoşuma gidiyor da şunu bir okuyayım abi ya. Çok harika bir. Hem nakli sayı katiyle ferman etmiş. Setuktelu kostaniyeti fe ni'mel emiru ha ve ni'mel ceyşuha deyip İstanbul'un İslam eliyle fetholacağını ve Hazreti Sultan Mehmet Fatih'in yüksek bir mertebe sahibi olduğunu haber vermiş, haber verdiği gibi zuhur etmiş. Şimdi bunu nereden bakacaksın o altın nükle işarete göre? Hepsine de bakılabilir. Abi. Fakat ben bu cüz-ü kül noktasından baktım. Yani bu nasıl tekerrür ediyor? Yani İstanbul fethedilecek. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan. Onu fetheden asker, ne güzel asker. Böyle meal verilmiş yani.
Peki şöyle diyeyim sana. Şehre girdiği zaman şehri Müslüman yapmadı ki hemen. Fethetmeyi. Bir fethettiğinin bir alameti var.
Nedir abi?
Fethettiğinin alameti şeydi, Ayasofya'yı camiye çevirmesidir. Gelecek zatın da İstanbul'u fethettiğini Ayasofya'yı camiye çevirmesiyle anlaşılacak. Anladın mı?
Anladım.
Anlamadım.
Gelecek zat nasıl
anlatsaydın hayret ederdim. İlginçtir. Şehri giriyor.
Evet.
Şehir harala kafir. Nasıl fethettin? Yani gittin o orduyu soktun. Bu mu fethi? Onların mukaddes kaynağını, merkezini, yapısını değiştirdi. Ayasofya Camii. Çünkü Ayasofya kilise değil, simgedir, semboldür.
Çok güzel. Evet.
Onu değiştirmiş. O zaman İstanbul onundur. Şu an Ayasofya neyse İstanbul onun elindedir. Eğer Ayasofya şimdi kilise ise Hristiyanların elindedir.
Evet.
Cami ise Müslümanların elindedir. Muze ise ne Hristiyanlar ne Hristiyanların elindedir.
Evet,
değildir. Gelecek zat Mehdi'nin en büyük alametlerinden bir tanesi de Ayasofya'yı camiye çevirmesidir.
Evet. Üç Hazretleri iki tane sayıyor. Bir, Risale'nin serbestiyetine çalışılsın. İki, Ayasofya'nın ibadet açılsın.
Açılsın.
Şimdi Risale'nin serbestiyet oldu.
Oldu. İhanet basıyor zaten.
İhanet basıyor şu anda.
Ayasofya. Evet. Ayasofya şey yapınca İstanbul'un da ismi de inşallah değişecek. İstanbul'dur. İstanbul.
Şimdi neden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ankara dememiş, İngiltere dememiş, Londra dememiş, ondan sonra başka başka fetihler dememiş de, Türkiye'nin içindeki bir vilayeti zikretmemiş de, neden İstanbul yani? İstanbul'a Üstadettin'e 3-4 tane mana vermiş külliyetin genelinde. Birisi şu, okuyun, İstanbul neymiş yani? Merak ettiniz mi abi?
Merak ettim şimdi.
İstanbul neymiş yani? Merkezi hilafet olan İstanbul'a 550 sene bütün alemi Hristiyaniyenin karşısında muhafaza ettiren İstanbul'da 500 yerde fışkıran Envar-ı Tevhid bir ve Merkez-i İslamiye'deki ehli imanın mühim bir nokta istinadı. İki, o büyük camilerin arkalarındaki tekkelerde Allah Allah diyenlerin kuvveti imanileri. Üç, ve marifet-i ilahiyeden gelen bir muhabbet-i ruhaniyle cüz-ü buluşlarıdır.
Yani tutmuş yani.
İstanbul'un içeriği ne? Bu dördünü sayılı. Yani neden İstanbul? Alem-i İslam'ın Envar-ı Tevhid'i orada fışkırıyormuş. Efendim, mühim bir nokta-i istinadıymış. Ondan sonra kuvve-i imaninin merkeziymiş Alem-i İslam'ın. Üçüncüsü de marifet-i ilahiyeden gelen muhabbet-i ruhaniyenin cüz-ü buluşları oradaymış. İstanbul Cenab-ı Hakk'ın cami esmasının masarıdır Hasan abi. Cami. Yani her şey var. Bu sahabelerin çoğunluğu da bu hadise mazhar olmak için buraya gelmişler yani bu fetih yapmak için.
Evet.
Çoğu burada
27 tane mi? Yok.
Bayağı var sahabe.
1300 buldu diler ya. Unuttum yani. Bayağı
sahabe. Belki bilinen bilinmeyen çok var abi.
Tabii evet. Fetih'e gelmiş ya.
Hatta bu biz Beyoğlu'na derse giderken o Halıcı yolundan gelirken görüyorsun ya, sağda bir kale var.
Hı hı.
Kalenin tam içinde, bilmiyorum gördünüz mü?
Tabii.
Sahabe türbeleri var.
Çok türbesi var.
Şimdi İstanbul'a 3-4 tane mana verdi. Başka yerde de şöyle söylüyor. Ben not etmişim. Ne bana var mı?
Kur'an-ı Kerim'in altının altında. Hı,
tamam, şurada. Yani İstanbul neymiş? Üstad bir mana daha vermiş. Bakalım neymiş? Evet. O düşman memleketindeki pek karanlık uzun gecelerinden ve pek soğuk fırtına kışlarından kurtuldun. Bu güzel dünya cenneti gibi İstanbul'a geldi. İstanbul neymiş? Dünya cennetiymiş abi. İstanbul neymiş? 5 tane manası var Risale-i'nde. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam acayip bir şey değil mi abi? Demiş ki İstanbul fethedilecek demiş.
O zaman.
O zaman demiş.
Mümkün.
Neden demiş yani? Yani o fethedilecek ya, bu 5 tane özelliğe sahip ya. Envar-ı Tevhid oradan fışkıracak. Alem-i İslam'ın nokta-i istinadı orası olacak.
Evet.
İşte, marifet-i ilahi orada olacak. Muhabbet-i ilahi orada olacak. Azamet derecede yani.
Dünyanın en güzel yeri de orası.
Bunun enfüsteki manası da İstanbul'un bizdeki enfüsteki manası vicdandır abi.
Hmm.
O dört tane saydık ya. O dört tane özellik bizdeki vicdana tekabül ediyor. Yani o zaman şöyle, hani bu nerede hutbe-i şerbede geçiyor ya, herkes kendi aleminde bir kumandan olduğunda cihad-ı asgarında, değil mi? Sünnet-i seniyyeyle muvazzaftır diyor. Yani kendi aleminde kumandansın ya, o zaman kendi vicdanını fetheden kimse, onu ibadete açan kimse, ne güzel komutan, kendisi komutan çünkü. Sen kendini idare edemiyorsun. Hani hadisin enfüse bakan manası var. Yani kendi vicdanını ibadete açan, kendi kalbini ibadete açan, değil mi? Onu fetheden, kendi vicdanını, kendi kalbini, ne güzel kumandan. Onun letaif askerler ne güzel asker yani. Hani kalp bir kumandan gibi letaif askerlerle maksada gitsin diyor ya. Yani cüziyet, külliyet noktada baktığımız zaman enfüsteki karşılığı var. Kendi vicdanını, kendi kalbini fetheden ne güzel komutan yani. İstanbul'un bizdeki karşılığı o dört tane. O vicdandaki o dört özelliğe tekabül. Yani nokta-i istinat olması, envar-ı tevhid oradan, zihin. Neydi? Marifetullah'tı değil mi? Ondan sonra muhabbetullah diyor, marifetullah diyor. Dört tane sayıyor. Tam tekabül ediyor yani. Peki vicdansız insan olur mu? Demek ki şeysiz de, İstanbulsuz da şey olmuyormuş. Şimdi devam ediyor. Bir tane daha örnek yapayım mı?
Evet,
bir tane daha. Son bir tane. Bir tane keseyim şunu. Bir tane daha kes, şey yapayım. Bu da sayfa 137. Hatta iki tane yapayım. Bunu yapayım, bir tane daha yapayım. Hazreti, yani 137, Hazreti İmam-ı Ahmet İbni Hanbel Ebi Said-i Hudri'den tahrif ve tahsiye eder ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Katede İbni Numan'a karanlıklı yağmurlu bir gecede bir değnek verir ve ferman eder ki sana lamba gibi onar arşın her tarafta ışık verecek, evine gittiğin zaman bir siyah şahıs gölge göreceksin, o şeytandır, onu hanenden çıkar tarzı. Katede değneği alır gider, yedi beyza gibi ışık verir, evine gider o siyah şahsı görür, tadilir. Yani Peygamberimiz Katede İbn-i Numan'a aleyhissalatü vesselam karanlıklı ve yağmurlu gecede bir değnek asa vermiş, demiş ki bununla yolun aydınlanacak.
Ama dikkat et, ikisini de tutun, karanlıklı ve yağmurlu. Niye zikrediyor ki? O simge kullanacak.
İşte, o karanlık ve yağmur devam ediyor. O karanlık ve yağmur nedir? Senin eli önünü şey aydınlatan bir asa olacak yani, bir şey olacak. O karanlık ve yağmur demesi, bu noktadan bakarsak bizim kendi içimizde bulunmuş olduğum asırdan, fitneye ağır zamandır yani. Hilafetin saltanatı kaldırılması.
Karanlık insan görmez ama bir de yağmur oldu mu
hepten,
hepten etrafını kapatır.
Şimdi böyle bir gecede bir asa vermiş, yolu aydınlanmış, demiş ki sen evine git bu asayla, yolun aydınlanacak, evinde gölge bir şahıs göreceksin. O şeytandır, onu çıkar. Şimdi o asa...
Ne görmüş, ne evinde ne olacak?
Gölge şahıs.
Nerede olacakmış?
Evde olacakmış.
Ha. Sen de al bunu, bu asayı.
Asayla
nur saçar, eve gideceksin. Bu asa, o sana, onun zıttı olan evinde bir gölge olacak. Asıl olmayacak.
Gölge, evet.
Gölge. Bakın ne bulmuşsun o gölgeyi?
O asayı, değnek dediği Risale-i Nurlardır.
Tamam. Çok güzel.
O karanlık yağmur fitneye ağır zamandır. O gölge şahıs, televizyon.
Çok güzel. İşte o.
Şu an teknolojik internetler.
Niçin gölge diyorsun?
Medya abi.
Asıl değil.
Asıl değil gölge.
Gölgeler. Onu çıkart diyor.
Bu 25. yüzyılda suret perest.
Şeytan olur diyor.
Şeytandır. Süfyan öldüğü zaman Deccal, ona hizmet eden şeytan dikili taştan bağıracak o öldü diye.
Evet.
Radyoyu
işte şeytan
diyor. Şeytan. Çünkü şeytanın kumandasına girip kadınları da öyle diyor. Yani çıplak bacak kadınlar şeytanın kumandasına girmiş.
Evet.
Ehl-i imana o şekilde hücum ediyor.
Çünkü o televizyondakiler asıl değildir, gölgedir, siyah gölgedir. Evet. Ne yapar? İnsanların dünyasını karartıyor. Çok güzel bu.
Gölge şahıs girmiş.
Televizyon.
Yok, televizyon, gazeteler.
Gazete, gölge işte.
Teknolojik şahıs.
İşte evet. Cep telefonları. Kaçın sebebi? 173 mi?
137.
137.
Şunu da okuyayım. Son. Bitiriyoruz. 13. işaretten.
Aşırı İran şuradan alayım. Hazreti Ömer zamanında Ordu-i İslam'ın başkumandanı ve İran Fatihi ve Aşırı Mübeşşere'den olan Hazreti Sa'd İbni Ebi Vakkas diyor. Gazve Uhud'da ben Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o gün kafsi kırılıncaya kadar küffara oklar attı. Sonra bana okları veriyordu, at diyordu. Nasilsiz yani okun uçmasına yardım eden kanatları olmayan okları verirdi ve bana emrederdi, at. Ben de atardım. Kanatlı oklar gibi uçardı. Küffarın cesedine yerleşirdi. O haldeyken Katade İbni Numan'ın gözüne bir ok isabet etmiş. Gözünü çıkarıp gözünün hadekası yüzünün üstüne inmiş. Bir ok gelmiş, isabet etmiş Katade İbni Numan'a. Gözü yüzüne düşmüş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam mübarek şifalı eliyle onun gözünü alıp eski yuvasına yerleştirip iki gözünden en güzeli olarak hiçbir şey olmamış gibi şifa bulduruyor. Şimdi bu ok nedir yani? Gözün düşmesi nedir? Altıncı nükteli işaret vardı. Bir de ikinci nükteli işarette hani demiştik ya vahiy iki kısımda. Vahiy sarih, vahiy zimni. Vahiy zimni de teşbih var, mecaz var, istiare var, karine var. Yani o hadise her asırda tekerrür ediyormuş ama sen ona muhatap olabilirsen nasıl o hadiseden kendine pay çıkaracaksın? Ona göremiş o hadise tekerrür ediyormuş ya. Yani. Peki nedir o? Hani gözüne ok saplandı, düştü ya. Ben şöyle baktım bu hadiseye. Bu zamanda ehli imanın iki tane göz var ya. Allah'ı gören gözü fen ve felsefe, ok ve mızrağıyla düşürülmüş. Veraset-i nübüvvet ehli olan birisi ne yapmış? Almış o gözü yerine takmış. Şimdi eskisinden daha güzel görmüş diyor. Şimdi şu anda tarihte eski tarihlerdeki yani senden önceki tarihlerdekinden daha güzel insanlar marifet-i ilahiye, muhabbet-i ilahiye görüyor mu? Görüyor. Diye böyle bir noktaya nazar. Şimdi dersimizi toparlıyoruz. Dersimizin başlığı neydi? 19. mektuba muhatap olmak. Mucizeleri nasıl anlayacağız? 19. mektubun manaları nasıl dizilmiş? Dedik işte birinci nükteli işaretle Esma-i İlahiye noktasından Muhammed Allah'ın Resulü'dür ispatı yapılmış. İkinci de peygamberler noktasından Muhammed Allah'ın Resulü'dür ispatı yapılmış. Üçüncü de Enma-i Mahlukat. Yani ağaç gelmiş, demiş ki Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Kertenkele gelmiş, Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Enma-i Mahlukat, Risale-i Tavhid'i ispat etmiş. Dördüncü nükteli işarette 6 tane esas mukaddeme yapılmıştı. Niçin yapılmış? 5. nükteli işaretle 17. nükteli işaretler arasındaki mucizeleri anlamak için. 6 tane mukaddemeydi. Evet, nasıl bakacaksın? 18'de Kur'an-ı Kerim anlatılmış. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle Kur'an-ı Kerim'in nuzul zamanıyla beraber Muhammed Allah Resulü'dür ispatı yapılmış. 19'da da Eshab-ı Muhammediye ile beraber Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Yani davayı nübüvvetin en parlak delili o zatta içtima eden ahlak-ı aliyedir. Bu 19. mektubun manalarının dizilişi.
O 3 tane şey neydi? Cemal Sıfır ve Havariç. O hangi maddenin içindeyken?
Onlar şu 5. nükteli işaretle 17. nükteli işaretler arasındaki mucizeleri noktayı nazarlar olarak baktık.
İçinde.
İşte Cemal vakası neydi? İçtihadında isabet edenlerle isabet etmeyenlerin mücadelesi. Bu devam ediyor. Şu anda da öyle. Sıffin, hilafet ile saltanatın mücadelesi. Hariciler de işte bu zamanki Vehhabiler ve Şialar. Bunu şey yapalım da bir müsait zamanında bu 5. şu anın nazm-ı manisini yapalım. 5. şu an.
Çok güzel olur.
Allah razı olsun. El Fatiha.